Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Merhaba, iyi günler. Haftaya bakışla karşınızdayız ve bu hafta bir konuğumuz da var Kemal'le beraber. Daha doğrusu Kemal'in konuğu Tanıl Bora. Tanıl, hoş geldin. Kemal, sana da merhaba.
Merhaba. Bu
hafta... rivayet o ki Kemal sürekli... Kemal için sürekli tatilde diyorlar. Demek ki sen de tatildesin Tanıl, ama senin de tatil...
Onun için şahit getirdim. Tatilde miyim değil miyim sorun.
Tatilde değil, evinde.
Evet. Şimdi haftanın olaylarını konuşacağız ve çok olay oldu aslında bu hafta. Tanıl, sen güncel siyaset konuşmayı sevmezsin ama konuştuğumuz bütün olayların bir genel boyutu var. Mesela en önemlisi bence bu haftanın Kılıçdaroğlu'nun Roboski ziyareti, helalleşme konusunda açıkçası ben şaşırdım. Yani helalleşme açıklamasında Roboski'ye değinmesi bile önemliydi. Gidip orada az sayıda partiliyle beraber gidip ailelerle 2 saat sohbet etmesi, adaletten bahsetmesi ve söz vermesi bana çok önemli geldi. Senle başlayalım konuk olarak Tanıl. Ne diyorsun bu Roboski? 2011'deki olay 11 yıldır üzeri örtülen bir olay. Sadece devlet tarafından değil aslında, değil mi? Toplumun da büyük ölçüde görmek istemediği, hatırlamak istemediği bir olaydı.
Tabii doğru. Gerçekten bence de çok önemli. Bence şundan çok önemli. Şimdi bu helalleşme kavramı bu çözüm süreci zamanında özellikle de muhafazakar ve İslamcı aydınlarca hesaplaşma ve yüzleşmenin, yani geçmişle yüzleşmenin, geçmişle hesaplaşmanın ılımlı bir alternatifi gibi sunuluyordu. Yani bu hesaplaşma, yüzleşme gibi şeylere girmeyelim, yani geçmiş geçmişte kaldı. Yani helalleşelim. Helalleşelim o anlamda biraz hani çok da kurcalamadan sulh olalım.
Üstünü kapat.
Evet, yani öyle bir ara yolcu bir şeyi ima ediyordu. Bu bakımdan mesela helalleşme kavramının günümüzde Kılıçdaroğlu tarafından kullanılmasında hani benim aklıma o da geliyordu doğrusu. Yani yüzleşmeyen, hesaplaşmayan bir helalleşme endişesini ve kuşkusunu da doğurabiliyordu. Tam da bu kuşkunun en yoğun, en vahim olduğu bir olayda Roboski'de böyle bir helalleşme hamlesinin, ziyaretinin yapılması bu bakımdan bence çok önemli. Tam da yüzleşmeden ve hesaplaşmadan kaçınan bir helalleşme kaygısını gidermek bakımından çok çok anlamlı ve değerli olduğunu düşünüyorum.
Yani Roboski'ye gittiyse bu üstünü örtmeden ibaret bir olay değil diyorsun. Kemal, sen evet. Ne dersin?
Ya şimdi yani Tanrı'nın söylediği helalleşme kavramı üzerinden söylediğine katılıyorum. Ayrıca bir şey daha bence eklenebilir. Şimdi bu Kılıçdaroğlu bu helalleşmeden bahsettiğinde hatırlarsan bunu daha çok böyle muhafazakar kesimlerle, dindarlarla yapılan ve birazcık altılı masanın zeminini sağlamlaştırmanın bir parçası gibi kavramsallaştırıldı ve hatta o zaman biraz dudak da büküldü. Hani ne kimle helalleşiyoruz filan. Şimdi bu Roboski galiba önümüzdeki günlerde cumartesi annelerine de gidecekmiş. Duyduğuma göre Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla bu hamleler bu helalleşme meselesinin öyle dar kısa bir politik manevranın ya da çok işte bir zamanlar çarşaflıya rozet takmak gibi bir sembolik hamlenin biraz ötesine geçebilecek en azından bu fikri, yani Tom'un söylediği gibi böyle üstünü kapatalım, işte bir beyaz sayfa açalım, bunlar da geride kalsın havasından çok aslında bir başka samimiyeti ve bir başka derinliği de ifade eden bir içerik kazanıyor böyle adımlarla, yerine giderek ve olayı tekrar hatırlatarak, bir anlamda da yüzleşerek bunu yapmak bence bu önemli. Ve seninle birkaç haftadır konuşuyoruz, hem seninle konuşuyoruz hem adını koyalım da konuşuyoruz. Kılıçdaroğlu'nun bu bireysel performansının içerisinde de özel bir anlamı olacak bence bu hamlenin. Mesela Diyarbakır ziyaretinden belki daha fazla ama en azından ona eş bir şey yaratacağını, etki yaratacağını düşünebiliriz. Ben bu açıdan daha sonraki adımlarla birlikte tamamlandığında sadece Kılıçdaroğlu'na ya da politik zemine faydasının ötesinde memleketin kendi meseleleriyle bir yeniden halleşmesi için de hayırlı bir giriş kapısı olur diye düşünüyorum açıkçası.
Bu olayın tabii ki siyasi boyutu var Tanıl. Yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığı söz konusu büyük bir ihtimalle de olacakmış gibi gözüküyor. Ve eğer adaylığı söz konusu olmasaydı bunu yapar mıydı falan, bunları bir kenara bırakalım. Doğrudan şöyle bir şey, bu aslında riskli bir hamle. Ben geçen gün bunu yorumlarken siyaset aslında risk almak ve hesaplamak, ayarlayabilmektir dedim. Mesela böyle bir hamle Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde seçilme olayını olumlu olarak mı etkiler, olumsuz olarak mı etkiler? Yani böyle aslında zor bir soru olduğunu farkındayım ama.
Evet, aslında bir ek bir şey daha söylemek istiyorum. Burada aslında hakkı teslim edilmesi gereken biri de galiba Levent Göktür. CHP'nin Ankara milletvekili. Başından itibaren bu Roboski konusuyla çok yakından ilgilendi. İzleyen yıllarda da ilgilendi. Bu helalleşme ziyaretindeki katkısını, etkisini bilmiyorum ama yani onu da bence eklemek gerekir. Vallahi bundan huylanan seçmenler de olacaktır tahmin ediyorum. Ya da işte o meşhur kararsızlar kitlesinden. Ama toplamda bunun olumlu, yani Kılıçdaroğlu açısından olumlu bir etkisinin daha baskın olacağını seziyorum. Hani anketçi de değilim, iddialı bir şey de söyleyemem ama olumlu bir etkisi olur sezgisine sahibim. Çünkü yani ne olursa olsun hani vicdana dokunan çok insanın hani böyle Kürt meselesinde hiç de zihni ve gönlü açık olmayanlar da dahil sonuçta çok insanın vicdanına dokunduğuna inanıyorum. Ya da en azından inanmak istiyorum.
Kemal sen ne dersin?
Ya ben de bu tür hamlelerin her zaman yani Tanrı'nın söylediği gibi iki tarafı olur. Elbette ki bundan rahatsızlık duyanlar ya da buna hatta tepki duyanlar da söz konusu olur ama toplam fayda açısından, yani artısı eksisi açısından ben Kılıçdaroğlu'nun bundan önceki bütün hamlelerinde de bunlardan rahatsız olanlar olduğu gibi ama toplamda gördük ki hem aldığı sonuç itibariyle hem yarattığı etki itibariyle bunun pozitif katkısını, yani onun kendi stratejisi açısından pozitif katkısının olduğunu düşünüyorum. Benim gözlemim bu yönde. Ben de buna kesin bir şey söyleyemem tabii. Ölçmek kamuoyu yoklamalarında nasıl sonuç veriyor bilmiyorum ama görünen o ki ve ilk izlenimim o ki hem gündemi elde tutma açısından hem de popülaritesini besleme açısından aldığı risklerle kıyaslandığında bundan pozitif katkılar elde ettiğini düşünüyorum. Zaten devam ediyor olmasının, hatta birazcık doz arttırarak devam ediyor olmasının da bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ve zaten de ben açıkçası başka konularda da partilerin ve politik aktörlerin toplumdaki vasatı biraz yukarıya doğru zorlamaları gerektiğini Aksine şimdiye kadar Türkiye'de bu vasatın gerisinde pozisyon almaya, yani senin dediğin gibi risklerden kaçınmanın politik eylemlerde daha belirgin bir faktör olduğunu düşünüyorum. Ve bu negatif etkiliyordu. Politikanın genel havasını negatif etkiliyordu. Yani aslında riskleri öne alarak kaybetmemeyi önceleyen politik tutumlar, evet belki risklerden kendisini koruyor ama buna karşılık da bir sonuç üretemiyor. Bir atak, bir dalga üretemiyor. O yüzden belki biraz risk alıp ama toplumun vasatını ileriye doğru iten, hatta mümkünse toplumun vasatının biraz daha ilerisinde. Ben toplumdaki ortalama, biraz önce sonunda bahsettiği gibi Helevolovski olayı gibi, yani çok açık, vicdanları yaralayan çok açık bir hadisede bence reaksiyonlayacak kesimlerin son derece sınırlı olduğunu düşünüyorum. Diğer pek çok alanda da aslında toplumsal vasatın şu andaki politik aktörlerin birçoğundan daha ileride olduğu kanaatindeyim. Bunu ileriye götüren herkes de açıkçası kazanıyor. Şimdiye kadar gördüğüm performanslarda sadece Kılıçdaroğlu için değil, diğer adaylar için de söz konusu. Yani diğer adaylardan kastettiğim politik aktörlerin hepsi. Eğer biraz daha cesur, biraz daha ileri adımlar atıyorlarsa, biraz daha risk alıyorlarsa, biraz daha cesaret gösteriyorlarsa, bunun sonuçlarını da alıyorlar diye düşünüyorum.
Tanıl, bir Ankara olarak sana bir şey sorusu. Şimdi ben bir İzmirli inşaat işçisiyim. Ankara'ya geliyorum ve Muharrem ayının ilk günü gidiyorum. Çankaya'da bir cemevine giriyorum, bağırıyorum, çağırıyorum, sandalye atıyorum. Sonra çıkıyorum, bir başka yine Çankaya'daki cemevine yine dağıtıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Sonra da Mamak'ta bir başka cemevine. Hepsi peş peşe ve bütün bunların hepsi 45 dakika, 1 saat içerisinde oluyor. Ve ondan sonra ne alakası varsa İzmir'den gelmiş birisi olarak Eskişehir'e kaçarken yakalanıyorum. Bu kötü bir polisiye bile olamaz herhalde, değil mi? Yani ve ondan sonra da sorulduğu zaman da niye yaptın diye sorulduğu zaman da illuminati emretti, onun için yaptım diyorum.
Ben bu hikayenin bu kadar saçma olduğunu vallahi şu anda duyuyorum.
Evet, bu kadar.
Kısaca bir fikrim vardı ama beklentilerin üstündeymiş.
Evet.
Bu fantezi düzeyi.
Evet ve çok acayip ve tabii Aleviler tepki verdiler, şu oldu bu oldu ama yine toplumun aslında siyasetçilerin, ülkeyi yönetenlerin özellikle karşılaşmak istemedikleri, mesela Devlet Bahçeli şey dedi dün, bu kesinlikle bir meczubun işi olamaz, peşine gidilmeli, bu büyük bir tertip dedi. Ama o neyi kastediyor anlamıyorum. Yani bir tertip, yani bu tek kişinin yapabileceği, biliyorsun Türkiye'de böyle şeyler olduğu zaman meczup denirdi. Mesela Anıtkabir'de yıllar önce hani Kur'an-ı Kerim göstermişti birisi tören sırasında. Yok, meczup ve münferit. İkisi aynı anda kullanılıyor biliyorsun. Bir meczubun münferit hadisesi.
İki kavram üzerine de yazdıkları var. Onun için kavramların
üzerinden. Evet. Tabii ki malum Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışmasının içerisinde bizim Ahmet Şık'ın benle yayında cini çıkarttı biliyorsun. Bayağı bir konuşulan ama konuşulmakta tam istenmeyen bir olay var. Ne diyorsun, Alevi meselesi Türkiye'de hala bir mesele mi yoksa bir şeyler aşıldı mı?
Ya bu konuda gerçekten çok emin değilim. Çünkü yani bana öyle geliyor ki aslında bu yani Alevi düşmanlığı yani Sünni çoğunluk içinde özellikle bazı bölgelerde yaygın olan düşmanlık, düşmanlıktan öte hakikaten farkında bile olmamaya benzetebileceğimiz, yani böyle kayıtsızlık diyebileceğim, tanımama ama yani saymama, hürmet etmeme, kale almama anlamında çok koyu bir tanımamanın zayıfladığına dair zaman zaman yine sezgilere kapıldığım oluyor. Belki bu biraz da iyimserliktir. Ama özellikle Alevi arkadaşlarım, özellikle de Alevi'nin toplumsal ve siyasal varlığıyla ilgili ve maruz kaldığı tehditlerle ilgili çalışmalar yapan arkadaşlar uyarıyorlar ki pek böyle değil. Onlara kulak vermek gerektiğini düşünüyor. Yani Alevi fobinin, Alevi korkusunun ve bundan doğan bir düşmanlık tepkisinin hala çok güçlü olduğunu, çünkü birçok zeminde de yeniden üretildiğini, işte kimi televaizlerle dahil olmak üzere ve en azından karşısında güçlü bir söz söylenmediği için çok hala çok güçlü olduğunu söylüyorlar. Ama bu politik düzlemde doğrudan doğruya bu kadar doğrudan ifadesini bulmayabilir. Ama alttan alta topluma nüfuz etmiş bir düşmanlığın, tanımamanın hala çok güçlü olduğu uyarısını yapıyorlar. Onlara da kulak vermek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani üçüncü şahısların o kadar iyi sezemediği, koklayamadığı, duyamadığı şeyleri onlar duyuyor olabilirler.
Tabii burada bir de şöyle bir şey var. Aleviler özellikle 80'lerden sonra Sünni İslam hareketinin yükselişine paralel olarak ve refleks de olarak onlar da kendi örgütlenmelerine gittiler. Şimdi bahsettiğimiz cemevlerinin hepsi kendi imkanlarıyla açtıkları yerler. Yani sonuçta eskisi gibi örgütsüz, dağınık bir Alevilik yok. Her ne kadar kendi aralarında çok sorunlar ve bir tür frasyon kavgaları vesaire yaşıyor olsalar da, ama Aleviler de bir son yıllarda özellikle bayağı kendi örgütlenmelerini, cemevlerini, vakıflarını, kendi kimliklerine sahip çıkma konusunda çok aktifler. Mesela bu olayın ardından hemen anında Ankara'da çok açık ve net ve bayağı da örgütlü ve güçlü bir şekilde tepki verebildiler. Kemal, sen ne diyorsun?
Ya şimdi bu olay, senin söylediğin gibi başta çerçevesini çizdiğin absürtlük ve tuhaflık yanında bir süredir aslında bu mesele şeye bile konu oldu. Hatırlarsan Sedat Peker bile videolarından birinde Alevilerle ilgili bir takım provokasyonlar olabileceğini söyledi. Bir takım siyasetçiler bu alanın kaşınarak bir şey yapılacağını, böyle bir takım hem provokasyonlar hem kıyımlar yaşanabileceğini falan böyle şeyler söyledi. Ve bunlar aslında mesela yine kolay hafızalardan silinmiş gibi görünüyor ama bu ülkede hani daha önceki yıllarda çok geniş bir takım pogromlar, kıyamlar, bir şeyler yaşayan çeşitli toplumsal gruplar oldu ama yakın tarihimizde, yani herkesin kendi hayatının içerisinde hatırladığı büyük katliamları yaşamış bir topluluktan bahsediyoruz. Bu böyle tarihin bir zamanında olmuş bir şey değil. Neredeyse bunu tanıklığıyla yaşamış, bunu çocukluğunda görmüş ve şu anda hala bu tanıklıkla hayatını sürdüren insanlar var. Dolayısıyla bu ülkede Aleviler pek çok kesim çeşitli şiddet eylemlerine maruz kalmış olabilirler ama böyle evlerinin basılıp katledildiği bir topluluktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu hani sadece yüzleşme, helalleşme meselesi değil, bayağı çok yakın bir tehdit olarak bunu hissettikleri bir düzlem var. Bunu çoğu zaman gözden kaçıran, bunu böyle tarihte olmuş ve bugüne gelmiş bir şey gibi konuştuğumuz oluyor. Ama çok yakın bir tarih önce yaşandı. Dolayısıyla bu tür bu meselenin hassasiyetinin bu derinlikli çatışmalar dışında böyle bir hafızayla da bağlı. Ve bu tür saldırıların kışkırtmak istediği, göndermek istediği, zihne sokmak istediği şeyde veya bu konularla ilgili işte rüya uyarı kılığında söylenen şeylerin hepsinin de böyle bir göndermesi var. Bu bence çok örtülü ve yüksek bir tehdit düzeyi oluşturuyor o insanlar üzerinde. Yani Tanıl'ın bahsettiği gibi gündelik hayatta ayrımcılığa uğramak, dışlanmak, bir takım bürokratik alanların yakınına bile yaklaştırılmamak, yine bahsettiği gibi yok sayılmak filan, bunlar ayrı, bir de çok açık yaşamsal tehdit algısı ve her zaman bu tehdidin tazelenebileceği fikrini canlı tutmak ve yine geçenlerde konuştuğumuz gibi işte herhangi bir cumhurbaşkanı adayının mezhebinin bile dikkate alınması gereken, hesaplanması gereken bir politik mevzu olarak gayet tartışılabilir bir şey olması bence önemli. Şimdi bütün bunların üzerine ve bu konjonktürde böyle bir şeyin yaşanması, şimdi Bahçeli'nin örneğini verdim. Bahçeli orada ima ettiği şey araştırılsın. Yani bizlerin üzerine bırakılmasın bu iş göndermesiyle bir şey söylüyor. Yani oradaki komployu, saldırıya komplo değil, bu saldırıyı birilerinin üzerine bırakmak için bir komplo olduğu imasında bulunuyor. Bu da ihtimal dahilinde olabilecek bir şeydir. Bu mümkündür ama burada meselenin bence yani bir yaşanan sorun bu topluluğun kendi içinde yaşadığı ve bu tür olayların onlar üzerinde yarattığı etki. İkincisi, bu tür olaylardan ortaya çıkabilecek ikincil etkilerle ilgili toplumun bütününe yansıtılan, yani bu böyle yüksek şiddet şeylerini içerebilecek bir kışkırtmanın yumuşak karnı olarak ifade edilmesi, riskli ve hassas bir mesele olarak sürekli ifade edilmesinin de ayrı bir sorun teşkil ettiğini düşünüyorum açıkçası. Bu burada çok riskli ve problemli bir mesele.
Burada tabii birinci derecede önemli olmasa da daha çok benim kıta sağlığıma giren bir başka boyutu da var. Bu özellikle Türkiye'de Alevilerin bölgede tüm Sünni olmayan Müslümanların çok yaşadığı bir olay. IŞİD'le beraber yaşanan mezhep temelli saldırılar yakın bir zamana kadar Suriye'de, Irak'ta bu bariz bir şekilde oldu biliyorsunuz. Yani şimdi bizim burada konuştuğumuz daha böyle aşağıdan gelen geçmişte yaşadığımız olaylar farklı bir olaydı. Şimdi ama bir takım örgütler bir Şii karşıtlığı ya da Şiilikle Alevilik aynı değil ama dolayısıyla da Alevi karşıtlığı üzerinde bir ideolojiye sahip olan ne kadar etkileri olduğunu kestiremesek de yapılar da var. Ve bunlar yakın zamanda sırf insanlar Sünni olmadığı için, Şii olduğu için insanları katlettiler. Bir de vahşice katlettiler. Onları aslında unuttuk ama ne acayip videolar vardı hatırlarsanız Suriye'de vesaire yol kesip yapılan, edilen bunların mesela Türkiye'de Alevilerin hafızasında çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani bu bunun bir de sonuçta bir potansiyeli de var. Ne kadar güçlüler, örgütlüler ayrı bir tartışma konusu ama bir de böyle bir yeni tür selefi, cihatçı yaklaşım da var. Yani Aleviliği zaten katli vacip gören.
O da ayrıca şeyi de unutmayalım tabii. Yani Gezi'de öldürülen insanların tamamı Aleviydi.
Yani Madımak yine önemli.
O zaten doğrudan doğruya o Alevilere hedef alan bir şey. Ama yani Gezi bir Alevi kalkışması falan değildi. Ama o büyük kitle içerisinde öldürülenlerin hep Aleviler olması nasıl yani elbette planlı olduğunu kimse iddia edecek değil. Fakat hani Alevi canlarının daha kolay alınabilen canlar olduğuna dair sembolik bir şey ifade ettiği kesin yani.
Evet, son olarak şeyi konuşalım. KPSS, ÖSYM skandalı. aslında Türkiye'de hep skandallar oluyor da iktidarın bunlara önemli değilmiş gibi yapması nedeniyle bunları skandal olarak tanımlama imkanımız olamadan olaylar sosyal medyada falan köpürtülüp sonra kayboluyor. Ama burada çok acayip bir şey oldu. Çok hızlı bir şekilde refleks verdi iktidar. Açıklamalar, Devlet Denetleme Kurulu'nun bu arada varlığını da hatırladık mesela. Ondan sonra anında görevden almalar, anında KPSS'yi iptal etmeler, işte insanlardan özür dilemeler falan bir acayip bir şey oldu. Yani hep yaptığı bir şey değil. Mesela o Devlet Demiryolları Genel Müdürü'nü nasıl koruduğunu hatırlayın mesela. İlk aklıma gelen yani böyle kaç tane olayda Ticaret Bakanı'nı da ilk kocasının yolsuzluğu çıktığı zaman değil de belli bir süre sonra kabine değişikliğinde yollamıştı. Ona da bir birlik etki olmuştu ama Erdoğan'ın böyle bir tavrı yok. Hani birisi bir şey istediği zaman, muhalefet ele bir şey gündeme getirdiği zaman buna cevap vermek gibi bir şey yok. Bu olay böyle bir yönüyle başlı başına ilginç. Bir de tabii görevden alınan kişinin MHP kontenjanından ÖSYM'nin başkanı olduğu ki bakıyoruz bayağı belli ki ülkücü birisi yani. Her haliyle yaptığı sosyal medya paylaşımları Halis Aygün. Matematikçi sonuçta oraya şey gibi gelmemiş yani. Belli ki o konuda belli bir uzmanlığı var ama MHP kontenjanından gelmiş ve yerine gelen kişinin de hemen buldular zaten İsmail Ağa'dan olduğunu. Ki o da profesör. Yıldız Üniversitesi'nde genel sekreter mi neymiş neyse. Olayın bir de böyle böyle boyutu olabileceği aslında yani ben de ilk Halis Aygün'ün MHP kotasından olduğunu öğrendiğimde işkillendim. Ama tabii bunları böyle söyleyebilmek kolay bir şey değil. Yani işte bir tür Kemal çok sever bunu. Cumhur İttifakı içerisinde iktidar savaşları.
Atmak.
Evet. Aslında iki boyutuyla da ilginç bir olay. Her halükarda iktidarın refleks vermesi anlamında ilginç bir olay. İkincisi de olayın hakikaten bir MHP, AKP boyutu var mıdır meselesi. Sen güncel siyaset ilgilenmiyorsun Tanıl ama yine de en azından Erdoğan'ın bu tür konulardaki refleks vermeme refleksini hepimiz gibi biliyorsun.
Ya tabii ya evet çok ayrıntısıyla izlemiyorum ama yani bir vatandaş olarak memlekette olan bitenlerden kabaca haberdarım elbette. Bence ilk söylediğin çok önemli. Yani gerçekten bir skandal olabilmesi şahane bir şey yani memleketimizde. Yani gerçekten usulsüz, hukuksuz, uygunsuz bir şeyin hadise olabilmesi ve sonuçlar doğurması müthiş bir şey. Yani bayram gibi kutlanması gereken bir şey neredeyse. Çok, çok rastlanmadık bir şey. O hakikaten ilginç. Tabii şimdi komplo teorisyeni olsam şöyle fanteziler kurabilirdim. Yanılmıyorum değil mi? Yani MHP lideri sınavların aslında kaldırılmasını öneriyor bir süredir. Değil mi?
Evet. Yansın mı? Ama üniversite bu KPSS.
Olsun oradan başlar.
Bilmem ne var. Evet.
Olsun oradan başlar. Alt kademelere de iner. Yani bir komplo teorisyeni olsam ve hani MHP'li ise eğer buradaki yetkili sınavları fiilen hükümsüzleştirmeye ve altını boşaltmaya dönük, zemin hazırlamaya dönük bir komplo olduğu gibi bir karikatür çizebilirdim. Ya bilmiyorum bu iş hakikaten, bu dediğim gibi bu şakası yani işin. Ama toplamda şöyle bir etki uyandırdığını düşünüyorum. Yani Türkiye'de hani herhangi bir liyakat rejiminin kalmaması, bir insanın bir işe, bir göreve seçilirken, atanırken, alınırken, müktesebatının, formasyonunun, bilgisinin, yeterliğinin, liyakatinin ne kadar önemsendiğinin gerçekten pek az hükmünün ya da hiç bir hükmünün kalmamasıyla ilgili çok güçlü bir kabul bence toplumda yerleşmiş durumda. Bu çok kötü. Bu da buna çakılmış bir çivi daha oldu. Zaten yani habire çivi çakılıyor oraya. Bence Türkiye'nin önündeki esas sorun bu nasıl değişecek? Yani gerçekten liyakat ölçüsünün, hakkaniyet ölçüsünün, hani kura olsun
hakikaten İzmir torba olmayan salim bir kura çekildiğine geniş kitlelerin gönül rahatlığıyla inanacağı bir vasat.
Sağlanamaz ki. Biraz vardır. Mesela bizim hala arada sırada gözüme çarpıyor. Sayısal lotoda bilmem nerede sürekli çıkamayan piyangolar falan da varmış. Yani
mesela evet. Belki hakikaten ama bu yani hakikaten hep konuşuyoruz ya, toplum olma vasfının aşınmasının önemli cephelerinden biri de bence bu. Bu nasıl onarılacak? Bence büyük soru bu yani. Büyük soru bu.
Kemal Bey ne diyorsun? Bu bir çatlak değil mi? Bu da mı çatlak değil?
Vallahi bir çatlak var galiba. Çünkü Bahçeli'nin dünkü açıklamasına baktım ben. O televizyon kanallarında tam da senin dediğin, senin bana yaptırmak istediğin yorumu yapanlara çok sinirlenmiş. Ve basın açıklamasını tam da onlara uyarı, son ihtarını yapan bir tonda yapmış. Yani anlaşılan o ki bunun konuşulmasından bu kadar çok rahatsızlık duyulmuşsa hani burada bir problem var. Bir duman çıkartan bir ateş var demektir. Çünkü yani aslında o tartışmanın gerisinde de bu görevden alınan insanla ilgili bir takım bilgileri filan da yine MHP'den bir takım siyasetçilerin bir takım gazetecilere aktardığını kulis olarak değil doğrudan kendi yazdıkları sosyal medya paylaşımlarından biliyoruz. Yani burada bir şey var, burada bir problem var. Senin söylediğin gibi gidenin politik kimliği, gelenin politik kimliği, bu kadar hızlı harekete geçilmiş olması ve bunun çok hızlı biçimde tartışmaya açılması. Çünkü daha önce de işte bir takım yargı atamaları sırasında bu tür çatlak, arkasında bu tür çatlak meselelerin olduğu, iki parti arasında, iktidarın ortağı iki parti arasında bir takım gerilimler olduğu bahse konu olmuştu. Ama bu kadar alenileşmemişti. Burada biraz bunun hızlı alenileşmesi bir takım hesaplar olduğunu düşündürüyor. Ama dediğim gibi ve aslında Tanıl'la oradan Tanıl'ın söylediğinden devam edecek. Asıl problem tabii ki bunun bu krizin gösterdiği şeyin arka planı. Yani bunun arkasında ne tür dümenler dönüyor, kim kimin ayağını kaydırdı, burada nasıl bir komplo yapıldı değil. Bu komploların mümkün olabildiği zemin. Ya aslında bunun ölçeği hani bu skandal bir çivi, aslında çiviyi galiba iki hafta önce filan Cumhurbaşkanı'nın kendisi çok büyük bir beton çivisi çaktı. Değil devlete memur almak ya da herhangi bir göreve birini atamak. Başbakanın bile liyakatle seçilmediğini söyledi. Evet. Bunu hiç söyledi. Yani şimdi bundan büyük çivi olur mu? Hani diyor ki yani değil devlet memuriyetini almak, herhangi bir işe birini yerleştirmek. Ben başbakanı bile liyakatle seçmiyorum. Oraya gelme yeteneğine ve birikimine sahip olduğu için oraya gelmiş değil. Ben seçtiğim için oraya gelmiş. Dolayısıyla buradan aşağıya gidersen hani tuz ya da başka metafor kullanalım, balık, hangi metaforu kullanırsak kullanalım. Yani bu beton çivisinden aşağıya doğru çakılan bütün çiviler bu sistemin bütününü bize anlatıyor. Ve burada bunun böyle yaşandığı, böyle bir arka plan olduğu, bundan insanların rahatsız olması bir yana, bunun son derece meşru ve zaten böyle yapılacak bir şey olarak ifade edilmesi ayrı bir şey. Buradaki problem hızlı harekete geçirmek ve galiba o merkezi karar ve bu liyakatsizlik döngüsünü kimin kontrol edeceği, buraya sızma olup başkasının bu boşluktan bir liyakatsiz atamayı becerip becerememesi. Yani burada boşluk kalıp kalmaması. Galiba asıl kriz burada çıkıyor. Yani merkezi olarak zaten liyakat sistemi çalışmıyor. Ama bu çalışmayan liyakat sisteminin arasına sızıp birileri, daha önce Gülen cemaatinin yaptığı gibi, birilerinin buradan kendi adlarına da bu liyakatsizlik düzenini bir faydaya çevirip çevirmedi. Galiba hızlı harekete geçilmesine neden olan şey orada bir çatlak olması. Asıl çatlak
yani
ortakları arasında değil, liyakatsizlik sisteminin çarklarındaki bir çatlak sanki.
Evet, yani herkes kendi liyakatsizliğini kayırmaya çalışıyor.
Yani liyakatsizliği seçeceğiz de kim seçecek? Liyakatsizliği kim seçecek?
Tanıl Bey, seni yakalamışken çarşamba günü senin hakkında dedikodu yaptık yayında, biliyorsun. Burak Bilgen, seni yakalamışken, hakikaten milliyetçilik yükseliyor mu? Seküler milliyetçilik var mı? Zafer Partisi ve Profesör Ümit Özdağ ne yapmaktadır? Yani bir milliyetçilik uzmanını bulmuşken, yeni sayı yapmışsınız, daha görmedim ama seküler milliyetçilik birikimde. Sen nasıl bakıyorsun? Kemal yükselme falan gibi şeylerin çok da yükselen pek bir şey yok dedi yayında, biliyorsun, izledin.
Çok kısa söylersin. Ben yani zaten milliyetçiliğin Türkiye'de zaten hep yüksek bir seviyede seyrettiğini düşünüyorum. Hani ufak dalgalanmalardan önce bence önemlisi bu. Zaten yüksek bir seviyede duruyor her zaman. Bu milliyetçiliğin yeni bir çehresi olarak bu seküler milliyetçilik diye bir olgu olduğunu düşünüyorum. Bunun değişik boyutları var. Burak'ın yayındaki eleştirisi yersiz değil. Benim, yani bizim aslında o, yani sadece benim değil, ikimizin ortak çalışmasında da birikimde yer alan, gözümüzü diktiğimiz daha çok ülkücü havzadaki sekülerleşme eğilimi ve oradaki milliyetçiliğin bu yeni seküler yüzleri. Ama Burak'ın eleştirisinde, sizin programda dile getirdiği eleştiride haklı bir yan var. Ondan ibaret değil. Yani o ülkücü havzanın dışında da bir seküler milliyetçilik yönelimi var. O kendisini belki o kadar hararetli bir şekilde ifade etmiyor. Belki daha hani vatandaşlık temelinde ifade etmeye çalışıyor Burak. Onu hani eski milliyetçilik, klasik milliyetçiliğin yeniden oluşması biçiminde söylüyor. Fakat o çok şekil almış bir ideolojik akım değil. Onun için onu tanımlamak zor. Ben sadece şuna hep dikkat çekmeye çalışıyorum. Seküler milliyetçiliğin başlı başına iyi bir şey olduğu varsayımına kapılan çok insan var. Ben buna karşı uyarıda bulunmaya çalışıyorum. Kötü bir şey olduğunu da söylediğimden değil. Ama milliyetçilik seküler olduğu zaman milliyetçi olmaktan çıkmıyor. Milliyetçilikle ilgili bir problemimiz varsa, benim var, o problemler baki, onu söylemeye çalışıyorum. Ve artı, seküler milliyetçiliğinde kimi fanatik biçimlerinde, işte Zafer Partisi bunun en bariz örneği, seküler olmakla hallolmayan çok daha vahim bir takım tezahürleri de olabiliyor. Ona dikkat çekmeye çalışıyorum.
Yani, bu peki son dönemde sosyal medyada çok gördüğüm Tengri inancı vesaire gibi şeyler, bunlar sahiden önemsenmesi gereken şeyler mi, yoksa böyle bir ergen muhabbeti mi, çok kabaca söyleyecek olursam?
Yani şöyle, sesleri varlıklarından büyük ihtimalle daha çok çıkıyordur. Yani daha fiyakalı, keskin şeyler söylemenin şehveti ve enerjisiyle davranıyorlar ve hani sesleri daha çok çıkıyor, varlıklarından daha çok çıkıyor olabilir. Ama toplamda illa bu senin sözünü ettiğin mecradaki kadar radikal biçimlerde olmasa da, genel olarak yani özellikle yani ülkücü havza dediğimiz alanda, yani Türkçülüğün folklorik, estetik, kültürel, tarihsel, edebi ilgilerinin arttığını ben düşünüyorum. Yani illa o fevri ya da fanatik biçimlere varması gerekmez. Genel olarak öyle bir ilgi artışı var bence. Yani o
bir de şöyle de bir şey var Tanıl, onu da konuşmaya çalıştık. Seküler lafını artık kullanıyoruz, laikliği kullanmıyoruz. Yani bu çok basit, işte laiklik devletin pozisyonudur, sekülerlik toplumun vasfıdır meselesi bir yere kadar eyvallah, da sanki burada bir laiklik kavramını son dönemde bayağı bir gözden düştüğü, insanların İslamcılığa karşı duruş alırken de laiklik demeden seküler diyerek daha kendilerini güçlü hissettikleri gibi bir duygu mu var? Ne dersin?
Galiba biraz da senin dediğine paralel olarak hani laiklik daha çok Fransız tarzı geleneğe ve uygulamaya, sekülerlik ise Anglo-Sakson tarzı, dolayısıyla daha yumuşak addedilen uygulamaya atıfta bulunuyor. Biraz da mesela ne bileyim İslamcı cenahta seküler teriminin bu nedenle tercih edildiği edenler vardır. Mesela en azından bunu biliyoruz. Biraz belki böyle bir şeye de tekabül ediyor. Belki hani evet daha yumuşak, daha tolere edilebilir ve ettirilebilir bir laiklik tarzı olarak düşünülmesiyle bağlantılı gibi geliyor. Yani bence hangi terim tercih edilirse edilsin, meramı iyi anlatmak önemli. Bence yeterince derinlemesine tartışılmış nasıl bir laiklik istiyoruz, neyi kastediyoruz. Bu da çok fazla tartışılmış bir şey değil bence. Daha fazla.
Kemal tutturdu ben Nebati anlatacağım diye. Kemal'e bir söz verelim. Nebati'nin ben şahsen
Nebati, sadece Nebati haftayı bu kıymetli sözü bahsetmeden bir haftaya bakış kapatamayacağımız için ondan bahsetmek yoksa üzerine derin şeyler söyleyecek değildim. Yani söylenecek zaten derin şeyler de yok. Bir tek sadece şeyi söyleyeceğim. İki şey söyleyeceğim. Bir bu seküler milliyetçilik. Yani seküler olunca milliyetçilikten çıkmadıkları gibi seküler olan milliyetçiler de kendiliğinden özgürlükçü olmuyorlar. Yani öyle bir tutum da var. Sanki 20 yıllık AKP iktidarına gösterilen alerjinin bir sembolü olarak sekülerizmden, sekülerleşmeden bahsedildiği için otomatik olarak bu baskı ve otoriterleşmeye kendiliğinden karşı olan bir şeyden bahsediyormuş gibi, onun doğal müttefikinden bahseder gibi bundan bahsetmenin problemlerini sık sık işaret etmek istiyorum. Ve bu önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu otoriterliğe karşı ittifaklar dünya ölçeğinde de meselesinin hep böyle bir zaafı var. Sanki ona karşı olan, çeşitli nedenlerle karşı olanların onun temsil ettiği otoriterliğe karşı oldukları gibi bir yaklaşım var. Bu çok doğru değil. Çeşitli sahiplerle o ittifakların içerisine dahil olabilen unsurlar oluyor ve o onları kendiliğinden hiçbir sosyoloji tamam diye oradan şey kendiliğinden demokrat, kendiliğinden özgürlükçü filan değildir. Böyle olmaz. O kendi bağlamı içerisinde o tarihsel sürecin o anındaki bir özelliğidir belki ama bunun böyle bir özcü tarafı olmadığı gibi bu meseleye de iyice ihtiyatlı. Laiklik meselesinde de adını koyalım da söylediğim gibi bu biraz daha yumuşatma şeyiyle kavram seçme anlaşılır bir şey ama o yumuşatmanın içerisinde laikliğin diğer insanları diğer başka insanlar üzerinde baskı kurmaktan korumak gibi sert olması gereken bir taraf da var. Bunun sık sık kaçırıldığını da düşünüyorum açıkçası. Yani insanların özgürlük alanını açmakla insanların o özgürlük alanını başkalarının özgürlük alanı için bir daralma enstrümanına dönüştürmesi meselesinin laiklikle çok ilgili bir taraf var. Şimdi Nebati'ye dönersek, yani bu haftayı bundan bahsetmeden kapatmayalım diye çok açık bir şekilde işte bir bakanla sohbeti ne kadar doğru bilmiyorum ama bir yabancı bakanla sohbetinde demiş ki kardeşim %80 enflasyon var ama biz sokağa çıkabiliyoruz. Siz %10'la çıkamıyorsunuz. Ben de bu işte sokağa çekmek istiyorlar tespitçilerine bu cümleyi bırakarak haftayı kapatmak istiyorum. Yani sonuçta kim kimi sokağa çıkartmak istiyor ya da kim kimin sokağa çıkmasından fayda mülaza ediyor ya da sokakta insan olmamasından ya da sokakta rahat gezmelerinden kim memnun bir daha değerlendirsinler. Çünkü bu cümlenin aslında söylediği şu: enflasyon ya da gelir adaletsizliği ya da ekonomik kriz. Bu milletin derdi. Bizim derdimiz değil demek. Yani bizim derdimiz haline dönüşmemiş demek. Bir sorunun, insanların yaşadığı bir sorunun politik bir sorun haline gelmesi yöneticilerin, devletin ve iktidarın o sorundan etkilenmesiyle ilişkili bir şey. o zaman onun için problem olmaya başladığında o bir politik mesele haline dönüşüyor. Yoksa insanların çektiği dert olarak kalıyor. Şu anda Türkiye'deki ekonomik krizde insanların çektiği bir dert. İktidarın bir sıkıntısına dönüşmüyor. Onun iktidarın sıkıntısına dönüşmesi işte politik müdahalenin kendisi. Biraz galiba bu Nebati'nin cümlesi aslında kendi başına bu çerçeveyi iyi anlatıyor. Onun için bahsetmek istedim.
Evet, kapatırken Tanıl Bey tanık oldunuz. Ben geçen çarşamba günü de sizin hakkınızı savundum. Yeni kitabın Kemal'in tatilde aylaklık yapması nedeniyle hazır bitemediğini.
Aylaklık yapmıyor lütfen. Arkadaşıma müsaade
etme. Kitabı bir an önce bekliyoruz. Benim bildiğim sen çoktan yazmışsın kendi kısmını ama Kemal
Bu madem bunları konuşuyoruz benim yazdığım bölümler daha zamana bağlı olmayan daha genel kısımlar. Kemal'inki gerçekten daha aktüel gelişmeleri içermesi gerekiyor. İşi daha zor. Lütfen etmeyin.
İşte insanın böyle dostu arkadaşı olsun bir de böyle düşmanları olsun. Yani Ruşen sürekli beni tatille itham ederek seyirciye hedef gösteriyor.
Elektriklerim kesildi. Son anda müdahil oldum. Evet. Diyorum ki sen kendi kısmını bitirmişsin. Kemal'in kısmının yazılması bekleniyormuş. Doğru mudur?
Doğru. Onun cevabını verdi.
Ben de şunu söyledim. Benim yazdığım bölümler zamana tabi olmayan daha genel konuları içeriyor. Kemal'inkiler aktüaliteyle çok yakından bağlı ve hani tamamlanmayan bir sürü süreçle de alakalı. Hani onun işi daha zor yani. Onu da teslim etmek gerekir, müthiş etmemek gerekir dedim.
Tamam o zaman. Anlayışla karşılıyoruz. Evet. Tanıl Bey çok teşekkür ediyoruz. Kemal sana da teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkür edelim. Haftaya bakışı sürprizli bir haftaya bakış yaptık. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi haftalar.
İyi haftalar.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.